yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hafta ortasındayız, gün ortasındayız. Güzel bir gün sizlerle olsun, siz de bizimle olun, hayatın seslerinde olun diye bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında saatlerimiz 15.55 dakika geçinceye kadar sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla rahmetle bir kez daha anıyoruz. Mehmet Akif'in yaşadığı dönem ve kişiliği, din ve ahlak anlayışı, dili ve eğitim felsefesi ve Sebilür Reşat dergisi üzerine değerlendirmeleri, Sebilür Reşat dergisi genel yayın yönetmeni Sayın Fatih Bayhan'dan alacağız. Stüdyomuzda konuk edeceğiz sevgili dinleyicimizi. Ve sihirli sözcükler köşemiz olacak hemen sonrasında. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikte olacak. Mehmet Akif'i milli şair olarak nitelendirmeyi sağlayan özellikleri konuşacağız. Hürriyetperverliğini konuşacağız. Şairliğinin yanı sıra devam eden etkin yönlerini, hayatındaki dönüşümleri ve eserlerine yansımalarını konuşacağız. Öyleyse Hayatın Sesleri başlıyor. Önce bir müzik, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Türkiye'm, Türkiye'm.
Trakya'm, Anadolu, güzel yurdum. Ekmeğimsin, suyumsun, tek umudum. Trakya'm, Anadolu, güzel yurdum. Türkiye'm, Türkiye'm.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Sebilür Reşat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan bugün bizimle birlikte. Sayın Bayhan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82. yıl dönümü yarın anacağız saygıyla rahmetli büyük şairi. Hem Mehmet Akif'i bugün konuşalım istedik. Yaşadığı dönemi, kişiliğini, hem din ve ahlak anlayışını, dilini, eğitim felsefesini, hem de o yıllarda çıkardığı Sebilür Reşat dergisinin yıllar sonra tekrar yayın hayatına dönmesinden sonra bu dergide neler değişti, neler değişmedi, bunları konuşacağız genel yayın yönetmenimizle. Bu arada derginin son sayısı önümde. Ben şöyle anlatmaya çalışayım dergiyi size. Sanki aslının birebir aynısı gibi. Hani dergi önüme geldiğinde son sayısı olduğuna inanamadım açıkçası. O kadar orijinali korunmaya çalışılmış ki, emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Vefatın üzerinden 82 yıl geçti büyük şairin. Neler söylersiniz Mehmet Akif'le ilgili? Biraz onu tanıyalım. O son zamanlarından bize bahsedin. Bir de anma etkinlikleriyle ilgili neler yapılacak onları öğrenelim.
Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. TRT Türkiye'nin Sesi dinleyicilerini selamlıyorum. Akif merhum üstadımızın vefatının yarın 82. yıl dönümü. 82 yıl önce Akif Mısır'dan 5,5 ay önce dönmüş. Fakat ağır bir hastalık kaparak dönmüştü. Çünkü aslında onun vücudu İstanbul'a aşık, Anadolu'ya aşık, Anadolu'nun toprağına aşık bir vücut iken, Mısır'da gönüllü sürgün gibi biraz gurbet ellerde yaşamış olarak hastalığı vücudundan önce zihnine, zihninin ardından vücuduna kaptırmış bir şair olarak anıyoruz bugün. Evet, bu yıl vefat etkinlikleriyle ilgili, anma programıyla ilgili bazı değişikliklere de gidildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nin bu yıl vefa ödülü başlığı altında Akif'e ve Akif'in ailesi adına Selma Hanımefendi'ye ve Sebil Reşat ailesine takdiminden sonra bazı düzeltmeler oldu. İstanbul'da ilk defa İstanbul Valimizin devlet başkanını temsilen mezarı başında, şehitlikteki mezarı başındaki programa katılacak. Orada herhangi bir konuşma olmayacak. Bir nutuk atılmayacak tabiri caizse. Sadece anma merasimine gelen gençlere ve sivil insanlara Akif'in ailesi adına Selma Hanımefendi bir teşekkür, kısa bir teşekkür konuşması yapacak. Ardından Sebilür Reşat grubu olarak okuduğumuz bir hatim var. Bu hatmin duasını mezarı başında Akif'in ve bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen göndereceğiz inşallah. Onun dışında Diyanet İşleri Başkanlığımızla rica ettik. Bu hatim duasını Türkiye'deki bütün camilerimizde yarın hem sala okunacak, hem de Akif'e öğle namazı ve ikindi namazından sonra bu hatimlerin duası icra edilecek. Ayrıca 3 sembol camide, yani Akif'in milli mücadele yıllarında Balıkesir'de Zavanos Paşa Camii, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii, Kastamonu'da Nasrullah Paşa Camii'nde verdiği vaazlar var. Bu vaazların aynısı kürsüden yeniden okunacak. Cami imam hatipleri tarafından okunacak bu vaazlarımız için Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş'ın talimatını memnuniyetle öğrendik. İnşallah yarın hem dua hem de cuma günü böyle bir yenilik olacak. Bunu da TRT Türkiye'nin Sesi dinleyicilerine özel olarak bugünden duyurmuş olalım. Yarın basın, kamuoyu yazacak bunu. Akif tabii bizim milli şairimiz. Milli şair gömleği ona elbette ki İstiklal Marşı yazımından sonra giydirilmiş bir elbise. Ama ondan önce Akif bir mücadele adamı. Biliyorsunuz ailesi bugünkü Kosova sınırları içerisinde Kosova'ya bağlı İpek kazasının Suşisa köyünden. Amca çocukları hala orada oturur. 4 yıl önce Akif'in torunu Selma Hanımefendi ile birlikte amca çocuklarını ziyarete gittiğimizde o köydeki o havanın hala korunuyor olması da bizi memnun etmişti. Muhtemelen Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Kosova'dan da dinleyicileri vardır. Tabii. İpek'te Suşisa köyünde Akif'in amca çocuklarını mutlaka ziyaret etmelerini rica ederiz. Suşisa köyü neden önemli? O köyün aslında hocaları Akif'in büyük dedeleri. Zaten Akif'in babasının İstanbul'a Fatih'e gelme nedeni de bu camide ve medresede yürüttüğü eğitim görevini, babasının artık yaşlandım, evladım Tahir sen bu görevi devam ettireceksin diye onu İstanbul'a eğitime göndermiş olmasından dolayıdır. Dolayısıyla bize Akif'i kazandıran seyahattir bu. Bir ilim yolculuğudur. Babası Fatih Medresesi'nde eğitim görür. Fakat başarısı oldukça yüksek olunca hocaları onu tekrar Kosova'ya göndermek istemezler. Onu Horasanlı bir hanımefendiyle evlendirirler. Emine Şerife Hanım'la ve İstanbul Fatih'e yerleştirirler. Fatih medreselerinde ona görev verirler. Akif 1873 yılında Fatih'te Sarı Güzel Mahallesi'ndeki evde doğduğunda aile işte böyle bir ailedir. Babası Fatih medreselerinde hocadır. Annesi de çok oldukça dindar bir hanımdır. Bu iklimde büyür. Fatih medreseleri ikliminde, Fatih Camii ikliminde büyür. Kendisi tek kitabı olan Safahat'ta 6 yaşında sabah namazına babasının kaldırarak namaza götürdüğünü, ancak kendi çocukluğuyla beraber sabah namazında uzun Zamm-ı Sure okunduğu için, namaz biraz da uzun tutulduğu için o çocuk ruhuyla caminin arka safında nasıl böyle koşturduğunu, hocanın selam vereceği vakit tekrar gidip hemen safa durup çocukça oyunlar oynadığını kendisi anlatır. Sebilür Reşat'ta, Sıhhat-ı Müstakim'de. Çocukluk oyunları dahi cami içinde geçmiş bir şair. O yüzden kendisi Ankara'ya geldiğinde Hakimiyet-i Milliye gazetesi İslam şairi Mehmet Akif Bey Ankara'da diye birinci sayfasından haber yapmıştı. Kendisi de meclisteki kaydına Burdur milletvekili İslam şairi Mehmet Akif diye resmi kayıt yapmıştı. Evet, hafızdır Akif ama aynı zamanda çok iyi derecede Farsça, Fransızca bilir. Arapçayı da edebiyatına hakim olacak derecede bu üç dille beraber çok iyi öğrenmiştir. Hafızlığını 19 yaşında tamamlamıştır. Son cüzünü Adana'daki görevi sırasında tamamladığını Adana'dan hocasına yazdığı mektuptan öğreniyoruz. İstanbul'a döndüğümde hocam gelip son cüzü okuyacağım diyor. Neden hafızlığı bu kadar uzadı? Çünkü babası 12 yaşında vefat edince evin yükü Akif'in omuzlarına bindi. O yüzden Mülkiye Mektebi'ne kayıt yaptırmıştı. Birinci sınıftan kaydını sildirdi. Ve mezunları direkt işe alınacağını öğrendiği için Baytar Mektebi'ne kayıt yaptırdı. Yani tamamen manşet kaygısı. Babası öldü. Bir yıl sonra Sultanahmet'te oturdukları, yani Fatih'te oturdukları bu ev ahşap bir evdi. Büyük Sultanahmet yangınında tamamen kül oldu. Maalesef bu ev 1912'de ikinci büyük yangında tekrar kül oldu. Bugün eve ait herhangi bir iz göremiyoruz. Çünkü evin yeniden restore edilmesi gündeme geldi. Maalesef eve dair bir plan bulamadık. Ama Fatih Sarıgüzel'de doğduğu kesindir. Kendisi de Safahat'ta, Fatih'te doğduğunu söyler. Böyle bereketli bir ailenin bereketli bir ömürle geçen çocuğu 19-20 yaşlarında Baytar Mektebi'nde göreve başlamıştır. Ahlaklı bir adamdır. Aruz'a çok büyük ilgi duyar. Çünkü kendisinin edebiyat öğretmeni Muallim Naci'dir. Muallim Naci'ye öykünerek şiirler yazmaya başlar. Fakat Baytar Mektebi'ndeki müdürü onun hayat hikayesini değiştirecek bir cümle kullanır. Şiirini okur ve ona der ki, Mehmet Akif, bu ülkeye Muallim Naci lazımdı. Bir Muallim Naci var. Bu ülkeye yeni bir Mehmet Akif lazım. Bu Akif Bey'in hayat hikayesinde kendi tarzını bulma, kendini bulma yolunda önemli bir cümledir. Ve ondan önceki şiirlerinin çoğunu yırtar Akif. Safahata da koymamıştır zaten. O süreçten sonra kendine ait tarzını bulmaya çalışır ve kendi şiir uslubunu ilerleyen süreçte yakalar. 1908'de meşrutiyetin ilanından sonra Sırat-ı Müstakim adıyla arkadaşlarıyla birlikte bir dergi çıkartırlar. Dergide Eşref Edip Bey, Ebu Ula Mardin, Tahir-ül Mevlevi gibi dönemin çok önemli isimleri vardır. Eşref Edip henüz hukuk talebesidir ama gençtir ve çok hızlı not alır. En önemli özelliklerinden birisi budur. Aynı zamanda hafızdır. Fergana türküdür. Buradan ta Fergana'ya böyle bir selamla göndermiş olalım. Özbekistan'a, Fergana'ya, Orta Asya bölge, oradaki kardeşlerimize. Akif'e sadık kalır Eşref Edip Bey ve bakın 1908'de başlayan o yolculuklara ta 1966'ya kadar süren Sebil-i Reşat, 71'de de vefat eder Eşref Edip Bey. Ve der ki inşallah Sebil-i Reşat'ı bir gün bu davaya inanan gençler gelecek ve devam ettirecekler der. Biz yine Allah bize nasip etti 50 yıl aradan sonra dergiyi yine Akif Bey'in ailesiyle beraber son 3 yıldır çıkartıyoruz. Ayda bir yayınlıyor. Biraz sonra dergiye geçeceğiz dediğiniz için çok üzerine durmuyorum. Ama Akif'in hayat hikayesi böyle nitelikli dostluklar üzerinde kurulmuştur. 1908'de başlayan Sırat-ı Müstakim o kadar etkili olur ki Osmanlı İmparatorluğu'nu dağıtmak üzere mücadele veren o cephelerdeki askerin, fikir adamının, halkların en önemli fikri ve düşünce dayanağı haline gelir. Dergi İstanbul'da basılır ama İşkodra'dan Yemen'e kadar o yılların dağıtım şartları içerisinde ulaştırılır. Arşivi incelediğimizde de şöyle bir sahne görüyoruz. Bir bakıyoruz Kazan'dan dergide yazı girilmiş. İşkodra'dan, Bosna'dan, bugünkü Sırbistan'dan, Bükreş'ten, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Afrika evreninden yazılar var.
Kimler yazmış?
Şöyle görüyoruz bu sorunuza şöyle cevap vereyim. Akif Bey'in özellikle İslam coğrafyasının babasından da kaynaklanan şöhretiyle bütün ulema halkasıyla bir irtibatı var. İstanbul ilmin de başkenti. Payitaht diyoruz ya, ilmin de başkenti. Yani Buhara'dan yola çıkan bir hacı İstanbul'a uğramadan Mekke'ye giderse haccı olur mu diye tartışılan yıllar. Horasan'dan çıkan bir alim mutlaka İstanbul'a uğrar. İstanbul üzerinden Urfa'ya, Urfa üzerinden Bağdat'a, önce Halep'e, oradan Bağdat'a, Bağdat'tan Cidde, Medine ve Mekke'ye uğrarlar. Böyle bir güzergah var. Zaten Batı yolu dediğimiz bir güzergah var. O yol Hicaz Demir Yolu'nun da iştirak ettiği yoldur. Bağdat üzeri Mekke'de sonuçlanan, daha sonra Sultan Abdülhamit'in Medine-i Münevvere'den Yemen'e planladığı Hicaz Demir Yolu ağının başladığı noktadır. İstanbul merkezdir. Bugün de İstanbul yine merkezdir. Yani İstanbul, Avrupa'ya gidecekseniz trene binersiniz, Almanya'da inersiniz. Şimdi Doğu Ekspresi ile biz Kars'a bittiğini zannediyoruz ama yeni projeyle biliyorsunuz ta Çin'e kadar bu güzergah yapılıyor ve inşallah bitecek. Dolayısıyla İstanbul böyle bir yer. Dergide Akif'in İstanbul'da yani kavşak noktasında bulunmasından dolayı bütün coğrafyadan ulema ile irtibatı var. Ve bakın Kurtuluş Harbi'nde Hindistan'daki Müslümanların Anadolu'yu işgal edenlere karşı Anadolu cephesine kızların bileziklerini göndererek yardım organizasyonu yapan Hindistan'da Sebil-i Reşat yazarlarıdır. O bölgeye Anadolu işgal ediliyor, hilafetin merkezi işgal ediliyor diye yayınlarla duyuran Sebilür Reşat'tır. Nitekim o paralar biliyorsunuz İngiltere üzerinden İstanbul'a gelir. Osmanlı Merkez Bankası, Osmanlı Bankası'na nakledilir. Daha sonra da oradan Mustafa Kemal Paşa'ya takdim edilir. Savaştan önce yarısı, savaştan sonra da yarısı verilir. O paralar Kuvayi Milliye'nin verdiği o mücadelede kullanılır. Yarısıyla da bugünkü İş Bankası kurulmuştur biliyorsunuz. Onun apayrı bir hikayesi var. Fakat Sebilür Reşat hem cephede, cephe gerisinde ilmi ve düşünce alanında manevi cepheyi inşa ederken cephe önünde savaşan, cephe önünde mücadele veren askerin de moral kaynağı haline geliyor. Nitekim Akif'in evvela Çanakkale şiirlerini, Çanakkale destanıyla ördüğü o Asım şiiri Akif Bey'in şöhretini artıran bir şiirdir. Ve o şiiri Akif Bey Osmanlı'yı dağıtmak üzere İngilizlerin Arap aşiret liderlerine valizler dolusu sterlin götürerek ikna etme mücadelesi verdi yıllarda. Necid çöllerine devletin görevli olarak gönderdiği kişilerden birisi olarak gittiği seyahatin dönüş güzergahında zafer haberini almışlar ve El Muazzama istasyonunda atların ve develerin bağlandığı bir ahıra girerek Akif bugün o şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada eşi diye başlayan şiirleri kaleme almıştır. Kuşçubaşı Eşref der ki hatırasında Akif Bey Akif Bey eline bir kalem kağıt aldı. El Muazzama istasyonundaki o atların bağlandığı noktaya girdi. Sabaha kadar hıçkırık sesleriyle inleyerek bir şeyler yazıyordu ama bilmiyorduk. Nitekim sabah ezanı sonrası geldi. Eşref artık ölebilirim. Çünkü Çanakkale zaferini Allah bana göstermeden ölmesin diye dua etmiştim. Şimdi zafer haberini geldi ve onun da destanını yazdım diye Eşref Bey'e şiiri uzatmış. Ve şiiri ilk defa Kuşçubaşı Eşref Necid çöllerinde El Muazzama istasyonunda okuyarak hıçkırıklara boğulmuştur. Yani bakın orada çok enteresan bir şey vardır. Enver Paşa zaferi şairler nakşetsin diye 29 tane Yahya Kemal'in de dahil olduğu şairi Çanakkale cephesine götürmüş. Tam bir ay, bir buçuk ay orada cepheleri gezdirmiş. Yeter ki bir şiir yazılsın. Çanakkale destanı tarihe şiirle nakş olsun diye mücadele vermiştir ama hiçbirine Allah o şiiri yazmayı nasip etmemiş.
Mehmet Akif'e.
O şiir Akif'e, Akif'ini beklemiş. Ve Akif zafer haberi, telgrafı o istasyona geldiğinde o şiiri anlattığımız hikayesiyle beraber yazmıştır. Bir de o şiirin şöyle önemi vardır. Akif o şiiri Asım şiirinin içine tercih etmiştir. İçindedir o şiir. Müstakil bir şiir değildir. Asım, Akif'in umut bağladığı bir neslin adıdır. Dolayısıyla Asım şiirine Çanakkale destanını nakşederek bir nevi bize de şöyle bir mesaj veriyor. Ülkenizi işgallere boyun eğdirmeyin. Emperyalistlere asla boyun eğmeyin. Ülkenizi kendi medeniyetinizi inşa ederek bir mücadeleyle her gün yeniden kalktığınızda yeni bir şeyler üreterek, yeni bir şeyler ortaya koyarak bir mücadeleyle sürdürün ey gençler. İşte biz Çanakkale'de yokluk üzerinden bir kahramanlık destanı vermiş ve bu destanı kanıyla yazmış bir milletin evlatlarıyız diyerek tarihe nakşetmiş. Böyle bir adam Akif. Evet. Onu anlatırken tabii ki ahlakını es geçmemek lazım. Biz ona Kur'an şairi, İslam şairi derken verdiği sözünde ancak ölürsem sözümü tutamam diyen en yakın arkadaşı Fatin Gökmen'le ki Fatin Gökmen Kandilli Rasathanesi'nin kurucusudur. Gök bilimleriyle uğraşan bir yakın arkadaşıdır. Onunla sohbeti o kadar severdi diyor Eşref Edip. Evini Çamlıca'dan Çengelköy'e taşıdı. Akif'te böyle bir de bir şey var. Tabii evleri bizim evlerimiz gibi değil. Şimdi biz taşınacak olsak bir ay sürüyor taşınmamız. Mobilyalar, beyaz eşyalar falan. Akif'in evinde böyle bir şey yok. Bir fayton geliyor. İki valiz, bir yatak yorgan. Hadi ev taşındı oluyor. Randevulaşıyorlar. Müthiş bir kar ve fırtına var o gün. Akif ta Üsküdar'dan geliyor. Saçlarına böyle bıyıklarına o aklar düşmüş. Fatim Bey de aslında Akif'i bekliyor. Ama diyor ki bu havada gelmez herhalde. Yan komşuya gitmiş. Kapıyı çaldığında hanımı açıyor. Diyor ki nerede Fatin? Diyor ki efendim gelmeyeceğinizi düşünerek yan komşuya gitti. Ama ben hemen çağırayım siz buyurun eve diyor. Diyor ki ben ancak ölürsem sözümü yerine getiremem. Fatin'e selam söyle. Sözünde durmayı öğrensin diyor. Oo. Ve geri dönüyor. Eşref Edip diyor ki 6 ay Fatin'le dargın kaldı diyor. Bakın şimdi modern dünyada biz ancak televizyon yayınımız varsa sözünde duruyoruz, geliyoruz. Radyo yayınımız varsa ya da bir yayıncılık varsa ya da çok önemsediğimiz bir randevu varsa gidiyoruz. Ama Akif için her randevu önemlidir. Arkadaşınızla eğer ahitleştiyseniz o saate dikkat edeceksiniz. Bu peygamber ahlakıdır. Mesela Eşref Edip yine hatırasında söyler. Ezan-ı Muhammedi okundu mu Akif Bey'i biz hiç saygısız bir vaziyette görmedik der. Mutlaka ezan okunuyorsa Akif Bey bir ayağını toparlar yahut ayağa kalkar. Yani ona bir hürmette bulunur. Bakın biz onu şöyle tamamlıyoruz. Siz Allah'ın hitamı Ezan-ı Muhammedi okunduğunda ona hürmet gösterirseniz Allah da sizin şiirinizi hiç kimseye oturtarak dinlettirmez. Bugün biz İstiklal Marşı'na oturarak dinleyemeyiz. İşte böyle bir adamdır Akif.
Evet, ne kadar güzel evet. Anlattınız Sayın Bayhan. Yani kendimi o anlattığınız rüzgarın içinde buluverdim birden. Sebilür Reşat dergisine de geçelim. Sizin bu sonrasında belki 50 yıl sonra değil mi?
Evet, 50 yıl sonra.
Mehmet Akif'in o ilk Sebilür Reşatlarından 50 yıl sonra yeniden dünyaya getirdiği desem yanlış bir ifade kullanmış olmam. Sizin emeklerinizle. Programın başında da dinleyicilerimize anlattım. Aslında o kadar benziyor ki sandım ki yüzyıllar öncesinden önüme gelen bir dergi ama böyle olması sanıyorum onun etkisini daha da önemli kılıyor. Anlatır mısınız biraz bu dergi nasıl oluştu? Şu anda neler yapıyorsunuz?
Sırat-ı Müstakim'dir aslında ilk yolculuk. Doğru yol anlamına gelir. 2,5 yıl yayın yapar. Enver Paşa bazı yayınları beğenmeyince dönemin iktidarı İttihat ve Terakki dergiyi kapatır. Şimdi bazı dostlar Akif'i İttihat ve Terakkici olarak nitelendirir. Akif'in İttihat ve Terakkiciliği bir ayı geçmemiştir. Mahir İz hatıralarında bunu yazar. İttihatçıların hatalarını görünce Akif Bey bu eleştiriyi asla şeye ötelemedi ve bu hatalarını söyledi. Üyeliklerine çıktı derler. İttihat ve Terakki Enver Paşa baş başına bir konudur. Bu insanların vatanseverlerini sorgulamayız. Ama idari tarzlarında eksiklikler olmuş olabilir. Akif de bunu yapmıştır. Nitekim Abdülhamit'e olan eleştirileri de devlet daha iyiye gitsin şeklinde niyetle yaptığı eleştirilerdir. İttihat ve Terakki yönetimi dergiyi kapatınca birkaç ay sonra Akif arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelir. Çünkü derdi var. Derdi var. Koca imparatorluk paramparça olacak. Balkanlarda müthiş bir fecaat var. Biz bugün Ermeni tehcirini Ermeniler bütün dünyaya duyururken Balkanlardan bizim tehcirimizi hiç kimse konuşmuyor. Biz de konuşmuyoruz. Milyonlarca Türk Müslüman insan orada öldü. Evlerini, ailelerini, arsalarını, mallarını, mülklerini bırakarak ta Bükreş'ten nereye kadar çekildiler? Edirne'ye kadar çekildik değil mi? Nerede bu insanlar? Sadece bakın 100.000 çocuk, yetim çocuk getirilebilmiş. Kazım Karabekir o çocuklar için Enver Paşa ile beraber Darül Eytam'ı açıyorlar. Yetimler Diyarı'nı ve hem İstanbul'da hem Erzurum'da Darül Eytam bu konuda hizmet veriyor. İşte Sebilür Reşat böyle bir iklimde yeniden açılıyor. Kur'an-ı Kerim açıyorlar. Mü'minun suresi 33. ayet sonu Sebilür Reşat diye bitiyor.
Anlamını hemen dinleyicilerimize
dost doğru yol demek. Sırat-ı Müstakim doğru yol demek. Sebilür Reşat dost doğru yol. Olgun yol. Raşit yol demek. Dolayısıyla 1912'de yeniden Mart'ta başlıyor dergi. Ta ki 1925'e kadar. Bakın İstanbul'da Anadolu işgal altındayken İstanbul'da yayınını Ankara'ya alıp getiren tek dergi Sebilür Reşat'tır. Ve İstiklal Marşı'nın ilk yayınlandığı dergidir. 17 Şubat 1921 Mustafa Kemal Paşa'nın dergiyi meclis bütçesinden bastırıp bütün cephelere gönderdiği dergi Sebil-i Reşat dergisidir. 1925 dönemi şartlarıyla kapatılır. 1948'de Eşref Edip Bey yeniden dergiyi çıkartır. 66'ya kadar. 71'de vefat ettiğinde dergi kapanmıştır. 71'den bugüne dergi yayında değil. Biz 2016'da derginin doğum günü olan 14 Ağustos'ta Bismillah dedik yeniden. Ayda bir merkezini Ankara'da tutarak yeniden yayınlıyoruz. Şimdilik sadece abonelerine gönderiyor. Dergi olarak da Ocak ayından itibaren dünyanın bütün bölgelerine gönderebileceğiz. Sebilreşat.com.tr'den ilgilileri, meraklıları dergiye sahip olabilecekler.
Çok kısa son olarak da dergide yazan yazarlarımızın da isimlerini paylaşalım. Hani dergiyi aldıklarında ne tür yazılarla konuşacaklar?
Tabii tarih edebiyat, siyaset. Akif 5 başlık belirlemiş. Siyasi, dini, ilmi, ahlaki ve edebi. Bu 5 başlığa tekabül eden yazılar var. Her sayı belirlediğimiz konulara uygun konunun uzmanlarından yazı talep ediyoruz.
Her sayı belli bir konu seçiliyor.
Seçiliyor, konu seçiliyor ve konuya uygun yazılar talep ediliyor. Sebil-i Reşat'ta bir başka yerde yayınlanmış yazı yayınlamıyoruz. Tamamen dergiye özgüye, o sayıya özgü yazılmış yazılardan teşekkür ediyor. Sabit yazılar olduğu gibi Akif Ersoy'un ailesi adına Selma Hanım'ın başyazısı var. Onun dışında her sayıda değişen yayın yazı ailesiyle dergiyi teşekkür ettiriyoruz.
Emeklerinize sağlık. Gerçekten çok büyük emekle hazırlandığı ortada ve Mehmet Akif'i böyle aynı isimli dergiyle devam ettiriyor olmak, onun düşüncelerini, fikirlerini devam ettiriyor olmak da gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Çok teşekkür ediyoruz.
Hem biz çok
bu dergi
ederiz
için hem de yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tüm Sebil-i Reşat ailesi adına buraya geleceğimden ve bu yayından Akif'in kızı, Suat Hanım'ın kızı, Selma Hanımefendi'nin haberi var. Şu anda da bizi muhtemelen dinliyor. Kendisine de buradan, Ankara'dan selamlarımı gönderiyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul'daki anma merasimine biz buradan gidemeyeceğiz. Çünkü özel araçta gitmeyi planlıyorduk. İstanbul'daki arkadaşlarımız katılacak. Biz burada başka programlar icra edeceğiz. Selma Hanımefendi'ye de buradan yayından selamlarımızı gönderelim.
Biz de selamlarımızı gönderelim bu vesileyle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bayhan. Sevgili dinleyicilerimiz, Sebil-i Reşat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan stüdyomuzdaydı. Hem dergiyi konuştuk, hem Mehmet Akif'i, eserlerini, o yaşadığı dönemi, kişiliğini, ahlak anlayışını, dilini, eğitimini, felsefesini her yönüyle kısaca sizlerle buluşturmaya çalıştık. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında yine Mehmet Akif'i konuşmaya devam edeceğiz. Sihirli Sözcükler köşemizde.
Aşk sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk durur musun, kor gibi vurur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Kor düşürme kalbime, hasretle yakma beni. Götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Onu alıp götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı, duyar mısın?
Sözcükler.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Mehmet Akif'i konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Bugün onu saygıyla rahmetle bir kez daha anarak. Çok etkileyici konuştuk az önce. Hı-hı, ve ben dinledim. Dedim ya az önce, o rüzgara kapıldım gittim. Hani o dönemlerde yaşasaydım herhalde ancak şu anki hissettiklerimi hissediyor, hı-hı, olabilirdim. Gerçekten çok büyük bir şair. İstiklal Marşımızın şairi. Siz onunla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Mehmet Akif Ersoy için aslında çok fazla şey söylenebilir ama söylenen her şey yetersiz kalır. Yakından tanımak lazım. Birinin söylediği gibi onu iyi tanıyabilmek için eserlerinin sadece birini ya da birkaçını okumuş olmak yetmez. Serapa diyor eskiler, yani baştan aşağı okunması gereken şairlerden. Çok önemli bir özelliği var Mehmet Akif Ersoy'un. Biz bugün Mehmet Akif Ersoy'u ve tabii belki onun gibi sevdiğimiz başka yazarlar, şairler, edebiyatçılar olabilir, çok sevdiğimizi söylüyoruz. Edebi olarak ya da siyaseten görüşlerini benimsediğimizi söylüyoruz ama onların alanlarına dahil olmakla ilgili bir sorunumuz var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çok sevdiğimizi söylediğimiz, hayranlık duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy'u iyi anlayabilmek için çok iyi eğitimli olmamız gerek.
Hani aksi takdirde olmuyor. O dördüncü bir seviyesi var ya galiba, hani kitap okumanın dördüncü seviyesine ulaşmış olmak gerek.
Okuyuculuğun ileri seviyeleri için. Evet. Ama hemen şunu söyleyeyim. Biraz önce de konuğumuz söyledi zaten. İyi derecede Arapça ve Farsça biliyor. Arkadaşlarının ve damadının da dile getirdiği için biliyoruz ki bazı eserleri sindirmek için ezberleyinceye kadar okur ve ezberinde tutarmış. Bunların arasında Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u var. Yani bu tür eserler böyle hani evet biz onu daha çok hafızlığıyla da hatırlıyoruz. Doğrudur, o da bir kabiliyettir çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu yani onu hafızada tutabilmek, ama yine de nasıl bir dikkat ve özenle yaşadığını gösteren bir işaret bu. Arapçayı ve Farsçayı işte ailesinden ve okullardan öğreniyor. Arapça İslam'a dair dini ve Arap edebiyatına dair metinleri Arapça olarak okuyan biri, tercümeye ihtiyacı yok. Farsça'da da aynı şey. Fakat Fransızcayı kendi kendine öğreniyor. Bu bizim için önemli bir bilgi. Zekasını gösteren bir, evet, şey. Dil, evet, bilincini ve dil zekasını gösteren bir şey. O yüzden Mehmet Akif Ersoy şiirlerinden bahsederken aslında nasıl birinden, nasıl bir şairden, nasıl bir insandan bahsettiğimizi bilmemiz gerek. Temelde şiirle işi aslında onun hayat anlayışını ve hayat düsturunu ifade edişlerinden biri olarak var. Yoksa şiire ve şairliğe dair hani nasıl söyleyelim, o dönemin şiiri çünkü yüksek bir şiir. Hı hı. Kendini şair olarak göstermek gibi bir gayreti de yok Mehmet Akif Ersoy'un. Onun başka bir duruşu var. O duruşunun ifade şekli şiir. Kendisi de bunu nasıl söyleyelim doğrudan ifade edebilmiş. Diyor ki bir yerde, hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek, sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Yani hani şiirlerinin zarafeti bir tarafa ama öbür tarafta işi gerçekten hakikat olarak gördüğünü dile getirmekten ibaret. Ve bunu da bir yaşam düsturu olarak belirlemiş. Hayatın her dönemi böyle. Sapaat'ın her bölümü birbirinden etkileyici. Hatta derler ki edebiyat eğitimi sırasında, edebiyat fakültelerinde Mehmet Akif Ersoy, vezinli roman yazan biridir. Çünkü eserlerinin kapsamı ve dile getiriş şekli gerçekten de bir şiir olmaktan çok bir hikayeciliği hatırlatmakta. O hatırlayıştır ki bizi Mehmet Akif Ersoy'un biraz önce söylediğimiz gibi bir tane şiiriyle ya da bir tane eseriyle yetinmemize engel olan şey o. Mehmet Akif Ersoy'u anlayabilmek için eserlerinin çoğunluğunu okumuş olmak, gözden geçirmiş olmak gerekiyor. Hemen şunu da söyleyeyim, İstiklal Marşı'na geçmek isterim bugün. Mehmet Akif Ersoy'un toprağı, doğru ifade edersem, nasıl bir toprak? Biraz önceki konuğumuz da anlattı. Evinin içinden başlayarak aslında Kur'an'la ve ulemalarla çok yakın olduğu için belli ki derin bir inanışı hem şahit olarak görmüş hem de yaşamış birinden bahsediyoruz. Ve Mehmet Akif Ersoy'un bu inanç ve maneviyat dünyasıyla beraber bir taraftan da çok gerçek ve siyasetle ilişkili olduğu bir yer var. O da şu, 1912'den itibaren aktif olarak ülkenin geleceğine dair endişelerini dile getirmiş biri. Yani sadece şiir yazmak gibi bir derdi olan bir insan değil özetle. Çanakkale Şehitlerine adlı eseri çok tabii ki okuyan herkesin yüreğini titretir. Bu ülkede yaşamış, Anadolu'da yaşamış herkesin. Çanakkale savaşlarını nasıl söyleyelim, hakkını vererek anlayabilmek için de o şiire ihtiyacımız var. Fakat Mehmet Akif Ersoy temelde bu şiirleri yazarken nerelerden beslenmiş bakmanız gerek. 1912'den itibaren Çanakkale'de bir cephe açılmasından endişe etmiş. Ve
hissetmiş bunu o zaman.
Öngörmüş. Çünkü siyasetle çok ilgili, dünya siyasetiyle çok ilgili. Yani biz mesela itiraf edeyim, Mehmet Akif Ersoy deyince biraz daha böyle kapalı, daha çok yüzünü doğuya dönmüş falan birisi hayal ediyoruz ama iyi bir Fransızcası var. Ve günlük haberleri de Fransızca, bugün İngilizce neyse o dönem Fransızca o. Dolayısıyla mesela İngilizlerin eserlerini de Fransızcadan okumuş ve hatta bazılarını Fransızca olarak ezberlemiş. Ufkunun nerelere ulaştığını göstermek açısından söylüyorum bunu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'ya görevli olarak gönderildikten sonra Avrupa ile ilgili görüşleri de daha da netleşmiş. Ve yüzü aslında dünyaya dönük birisi. Ve eserlerini yazarken de nasıl bir topraktan beslenmiş diye bakarsanız her açıdan kendini beslemiş biriyle karşı karşıyayız biz. Ama şunu da açıklıkla söylememiz gerek. Herhangi bir milliyet ifadesiyle kendini de sınırlayan biri değil. İslamiyet'in bir İslam birliğiyle dünyada var olması gerektiğini dile getiren biri. Ama bunu söylerken de özür diliyorum dinleyicilerimizden, malum kuşaylar. bunu söylerken de İslamiyet'in içerisindeki bir takım ögelerin de gerçeğine döndürülmesi gerektiğini söylüyor. Yani hurafelerden kurtulunmalı, kılık kıyafettir, işte sarıktır vesairedirle yetinilmemeli, şekil tam tersine hizmet ediyor. Bunu şiirlerinde çok açık söylemiş. Hani bazılarını Mehmet Akif'in dizeleridir diye değil, ortada yüksek sesle söyleseniz birkaç kişi mutlaka itiraz eder. O kadar da yalın, o kadar da korkusuzca, cesaretle dönüp bakabilmiştir. Ve bu topraktan beslenerek İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Yani 1919'da İzmir'in işgalinden sonra köy köy Anadolu'yu, Ege'yi gezerek halkı bilinçlendirmek ve sevrin nasıl bir şey olduğunu anlatabilmek, milli mücadelenin gerekliliğini dile getirmek ve halkı yanlış bilgilendirmekten kurtarmak üzere çalışmış biridir. Bu tecrübe sadece gidip orada bir şey demek değildir, yani oradan edindiklerinizle de ülkenize bakabilmeniz demektir. Bu tecrübeyle Ankara'ya gelmiştir Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun hemen arifesinde ve Ankara'da bulunduğu süre boyunca hemen hemen artık herkesin bildiği üzere ev bulmakta çok güçlük çekilmiştir. Herkes için geçerlidir. Ankara küçük bir yerdir. Evler çok sınırlıdır. Ve çoğu milletvekili olarak gelmiş olmasına rağmen Ankara'ya gelenler, Cumhuriyet'in kuruluşunu gerçekleştirenler ev bulmakta güçlük çekerler. Öyle ki işte yatakhane, yemekhane mecliste olmaya başlar bir müddet sonra. Mehmet Akif Ersoy da biraz önce konuğumuzun da söylediği gibi ulema tarafından tanınan, bilinen biridir. Ve Ankara'da Taceddin Dergahı'nın şeyhi tarafından davet edilir. Hemen orada bir küçük parantez söyleyeyim. Selçuklu'nun ilk yıllarından itibaren var olan bir yerdir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmış. Fakat şunu söylememiz gerek, bugünkü haliyle ilişkili değildir. O zaman daha bir aradadır evler, camiler, çeşmeler ve orası tamamen dervişan tarafından kullanılmaktadır. Dergah sözcüğünü ve İstiklal Marşı'nı birleştirmek isterim. Dergah Farsça bir sözcük ve o sondaki gah mekan için kullanılıyor. Mesela namazgah da denilir. Ama der eşik, arada demek. Yani aradakilerin yeridir dergah. Arada şudur, yani maddi hayatla manevi hayatın arasından bakabilme cesaretini gösterebilmek. Çünkü o büyük bir cesarettir. Ve dergahta ağırlanmak demek, işte bu dünyanın içerisinde var olmak demek. İstiklal Marşı'nın yazılma sürecinde Mehmet Akif Ersoy'un en baştan beri serin durmasını sağlayan şey aslında temelde Mehmet Akif Ersoy'un pek aradan değil de o manevi dünyadan bu tarafa bakmış olmasından kaynaklanıyor. Ve dergah bir okuldur dönemi itibariyle, fakat o okulun öğrencilerinden biri değildir. Yani Mehmet Akif Ersoy'un yüreklilikle söylemek gerek, o okulun yüksek misafirlerinden biridir ve o manevi dünyadan bu tarafa baktığında da uygun görmez İstiklal Marşı için birçok yarışmayla hareket edilmesinden, bir takım seçimlerden ve en nihayetinde de bir para ödülünün olmasından. Bunu da açıkça ifade eder ve der ki net bir biçimde milletimin kurtuluş müjdesini verecek, imanı terennüm edecek bir eseri para ile yazacak karakterde bir adam değilim. Ben bu yarışmaya katılmam ve şiir de yazmam. İkna edilir. Ve iknanın sonunda 7 eserle birlikte bugün İstiklal Marşımızın metni de dile getirilir. Mecliste okunur. Fakat yarışma böyle bir seçici kurul hayal edilmesin lütfen dinleyicilerimiz tarafından. Şudur temeli: çeşitli yerlerde yüksek sesle okunarak halkın üzerinde yarattığı etki ölçülür. Ve İstiklal Marşımız da işte asker ocaklarında mecliste yüksek sesle okunur. Ve ardından kabul edilir. Mehmet Akif Ersoy kağıt yokluğunda bugün hamam önünde Ankara'da henüz yakın tarihlerde de tekrar düzenlenerek açıldığı için rahatlıkla ziyaret edilebilecek o evin duvarlarına bazı dizelerini yazarak İstiklal Marşı'nı yazmış ve ardından da kabul edilmiştir. Hangi dizenin duvara yazıldığı da bence önemlidir. Onunla son noktayı koyayım müsaadenizle. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım diye başlayan kıta duvara kağıtsızlıktan o anda duvara yazılarak nakşedilmiş bir kıtadır.
Anlamlı bir cümleyle başlayan.
O yüzden Ankara'da yaşayan herkesin ya da Ankara'yı ziyaret eden, yolu hamam önüne düşen herkesin aklında bulunması gerektiğini düşünürüm. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım dizesiyle birlikte orada nakşedilmiştir. Hatırlamakta fayda var.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok etkileyici bir serüven, çok etkileyici bir hayat ve çok etkileyici bir İstiklal Marşı şiiri. Mehmet Akif'i bir kez daha saygıyla anıyoruz sevgili dinleyicilerimizle birlikte ve dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atay'a da katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Sesleri'nde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.